Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak Neslihan Nur Türk imzalı Toprak Yazıları 8, Nedavu Köşk Sebat başlıklı yazıyı paylaşacağız. Niyet besmele ise sebat yola çıkmaktır. Kararında, sözünde, ölümüne durmaktır. Sağlam bir inançla Bismillah dedikten sonra yapmam gereken şey harekete geçmekti ve dik bir yokuşu andıran bir merhaleye sebat dedim. Hedefine ulaşmak isteyen herkes gibi rahatımı bozdum ve direnişim böylece başlamış oldu. Sızlandıkları durumu düzeltmek adına bir şey yapmayanların problemi konforlarından vazgeçmeyi göze alamayışlarıdır. Sebat zihnen, bedenen ve kalben yorulmayı gerektirir. Yorulmak çalışmaya, çalışmak da istekli olmaya bağlıdır. Gündeminde sebat gibi bir meselesi bulunmayanlar ya tembel ve güvensiz ya da çok yalnız ve hedefsizdir. İhtiyaç duymak, inanmak ve destek bulmak çalışma isteğine kuvvet verir. Bir çocuğun ateşi tutmaya kalkması onun yakılacağını tam olarak bilmemesindendir. Doğrusu benim bir hane inşa ettirmeye kalkışmam biraz buna benzetilebilir. Diğer yandan bazen zorluğunu az ya da çok bilseniz de başarmanız gerekmektedir. Nedavu Köşk'ün yapımına başlamam, sancı hakkında kısmen fikri olan birinin doğuma gitmek üzere yola çıkması gibi de düşünülebilir. Bu yazıyı sebat yokuşunun orta yerinden şükürle yazıyorum. Çünkü zorluklar evvela kendimi, sonra da civarımdakileri daha iyi tanımama, zaman zaman yakıcı, zaman zaman ferahlatıcı tecrübeler yaşamama, tefekkürümün zenginleşmesine, daha olgun ve daha dayanıklı hale gelmeme yardımcı oluyor. Yunus Emre mübareğe hürmetle kendimce görüyorum ki birçok ben varmış bende, birçok benden içerim. Aynı anda Filistin'de bir soykırım sürüyor. Yakın çevremde ise vefat edenler oluyor. Hayat bütün zıtlıklarıyla devam ediyor. Umutlarımı diri tutmak için yarın kıyametin kopacağını bilseniz, bugün elinizde olan fidanı dikiniz buyuran sevgili peygamberimden aldığım kuvvetle yapabileceklerimi yapmaya devam ediyorum. Toprak Yazıları'nın bu bölümünde kendime bir sadaka-i cariye olması dileğiyle yaşadıklarımdan öğrendiklerimi aktarmak istiyorum. Çilesini çekmediği bir hanede miras yedi rahatlığıyla yaşayanların belki de hiç anlamayacağı şey helal parayla ev yaptırmanın çok zor ve saygıdeğer bir iş olduğudur. Hayırlı bir atanın güzel bir niyet ve temiz bir gayretle yapıp yaşadığı evi vefatından sonra vefa ve dua ile yaşatan kimse hayırlı ve akıllıdır. Böyle bir yadigarı beğenmeyip küçümseyen, hor görüp ziyan eden kimse ya dünyadan habersiz bir nankördür ya teşekkürden nasipsiz bir saygısızdır. Öyle veya böyle içinden cenazenin çıkacağı bir dünya eviyle böbürlenip duransa hiç şüphesiz ahmaktır. Bir ev yaptırmak için olmazsa olmaz ilk ihtiyaç topraktır. İhtiyacı olan toprağı satın almak ya da atadan dededen kalma topraklara sahip çıkmak pek mühim bir sorumluluktur. Bir insanın vefat etmeden evvel, evladım gel gör, tanı, bil, şurası senin, sıhhatim yerinde, aklım başımdayken hadi tapuya gidelim demesi, emanetini Müslüman nesline sağken devretmesi pek mühim bir vazifedir. Çok kişiye bırakılan bir yer hiç kimsenindir. Nice güzel ev, kardeş anlaşmazlıkları sebebiyle ıssız, sessiz yıkılmaya durmuş, nice verimli toprak, 70-80 mirasçısı birikene kadar otlara, dikenlere terk edilmişse yazık değil mi? Mevcudu çalıştırıp hizmet ettirmek, ihtiyaçtan fazlasını vakitlice ikram edip yükleri hafifletmek, dünya imkanlarını doğru kullanarak ahiret yatırımını büyütmek lazım gelir. İkram lafla olmaz, yetkisi ve sorumluluğu resmen üzerine devredilmemiş olan toprak ya da mülk senin değildir. Yetkisini ve sorumluluğunu diğer pay sahiplerinin rızası olmadan aldığın toprak ya da mülkse iki cihanda ateşindir. Hak yeme, hakkını yedirme, kandırma, kandırılma, masraflı, zaman alıcı ve yorucu olsa da usule ve hakkaniyete uygun yürümeyi seç ki dünyada rahat, ukbada felah bulasın. Ev yapılacak yerin yüksek gerilim hattının altında kalmaması, yolun suyun yakınında olması, imar iskan izni bulunması, heyelan riski taşımaması, dere yatağında ya da fay hattı üzerinde yer almaması, yeterli büyüklükte ve ipoteksiz olması gereklidir. Bütün bunları araştırıp sabırla ve dikkatle ilerlemek iki cihan huzuru adına şarttır. Hane inşa ettirmek çok masraflıdır. Öyleyse elinin içinde ne var ona bak. Mevcudun yetersizse çalışıp çoğaltmanın doğru yollarını bul ve düşün. Bir eşeği faydalı hayvanlar sınıfına yükselten şey, kendi semerini kendi sırtında taşıyor olmasıdır. Bir arıyı kıymetli hayvanlar sınıfına yükselten şey, çiçek çiçek dolaşıp bal üretiyor olmasıdır. İhtiyaç duyduğunu temiz bir çalışmayla elde et. Eğer böyle yapmaz, üstelik bir de faizli krediyle iş görmeye kalkarsan, kolonları ve kirişleri daha baştan kendi elinle kendi üzerine yıkmış olursun. Allah'ın kesin olarak yasak kıldığı bir işe tenezzül edersen, yardımı değil, gazabı hak edersin. Hakkın gazap olursa, evin azap dolar. Öyleyse sebatla rahmeti coştur. Elden gelenin öğün olmayacağını, lüzumunda borç para verenin bile bulunamayacağını kabullen. Fedakarca çalışırsan, bereketle mükafatlandırılacağını bil. İnsanların bir kısmı sıkıntını hiç bilmez, bir kısmı bilir fakat ilgilenmez, bir kısmı da yardımcı olur fakat minnet yükler. Hemen gönlünü karartma, çünkü sıkıştığında yetişen Hızır misali insanlar da olur. Allah seni darlıkla ve ferahlıkla imtihan eder ki tek düze bir yürüyüşe mahkum kalmayasın. Güvendiğin dağlara kar yağdırır ki insanlardan yana hür, hakka esir olasın. Yapılmış bir haneyi satın almak, sıfırdan bir hane yaptırmaktan daha az yorucudur. Çünkü işçi, usta, firma gibi ömür törpüsü unsurlarla uğraşmak zorunda kalmazsın. Vasfının ehlini bulmak, Kaf Dağı'nın ardındaki anka kuşunu bulmak gibi zorlaşmış. Hay Allah razı olsun, kazandığın helali hoş olsun denilecek insanlar azalmıştır. Duvarı sen örmezsin, demiri sen kesmezsin fakat işini üstün körü yapmaya, parasını tas tamam almaya hevesli yarım firmalara ödeme yaparken apaçık haksızlığa uğradığını hissetmek namazsız, oruçsuz, ahlaksız ve zevksiz insanların kendilerini geliştirmedikleri bir sahada ustayım diye ortada dolaşıyor olduklarını görmek de fazlasıyla yorucudur. Eğer doğru düzgün çalışıp helal kazanan, iş ahlakı yüksek bir tesisatçıya denk gelirsen, onu sakın kaybetme. Aynı güzel özellikleri haiz bir demirci, marangoz, boyacı ve sıvacı bulabilirsen, aman sakın onları da kaybetme. Eksiği, kusuru, yanlışı görecek keskin gözün varsa, onları günahlarına kefaret sayacak ve sabırla düzeltmeye çalışacak engin bir gönlün de olmalıdır. Gerekli gördüğünde insanları kul hakkı hususunda ikaz etmekle kalma. Hak gözetmekten bihaber kimselerle karşılaşmayı hak etmiş nefsin içinde üzülüp tevbe et. Sonra kendi yokuşunda öğreneceklerinle secdeni ve duanı artırıp asli vatana geçiş anın için hazırlanmaya devam et. Bu sırada ben de vuslat-ı ermenin yolunu yapıyor olacağım ve ömrüm olursa söz onu da yazacağım. Boşa demedik ya, niyet besmele ise sebat yola çıkmaktır, kararında, sözünde, ölümüne durmaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Neslihan Nur Türk'ün kaleme aldığı Toprak Yazıları 8 Nedav-ı Köşk Sebat başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesi Dergi'de. Ve şimdi de birlikteliğimize Necla Baş'ın kaleme aldığı Laboratuvarda Et Üretimi Yapay Et başlıklı yazıyı aktaracağız. Dana etinin laboratuvar ortamında kök hücre kullanılarak geliştirilmesi 3 ay sürmüştür. üretilen kültürlenmiş etin renksiz olduğu ve daha çok tavuk etine benzediği rapor edilmiştir. Bir kısmımızın haberdar olmadığı bir gıda endüstrisinden, yapay et teknolojisinden bahsetmenin gerekli olduğunu düşündüm. Günümüzde in vitro et, sentetik et, kültürlenmiş et, temiz et gibi isimlerle anılsa da bu teknolojinin en yaygın ismi yapay et olarak kullanıla gelmiştir. Beslenme alışkanlıklarının değiştirilmeden gıda ve özellikle et talebinin karşılanması maksadıyla yapılan araştırmalar bilim insanlarını yapay ete yöneltmiştir. Yapay ete dair ilk çalışmalar 1912 yılında başlamıştır. Hatta 1932 yılında Winston Churchill'in yazdığı bir makalede önümüzdeki 50 yıl içerisinde sırf göğüs ya da kanat yemek için bütün bir tavuğu yetiştirmek yerine sadece bu kısımları uygun ortamda yetiştirebileceğimiz günler gelecek dediği internet medyasında kayıttadır. İlerleyen yıllarda yapay et üretimi alanında en büyük adım 2013 yılında atılmıştır. Dünyanın ilk in vitro et bazlı burgeri Hollanda Maastricht Üniversitesi'nden Dr. Mark Post'un laboratuvarında 325 bin dolara üretilmiş ve Londra'da Riverside stüdyolarında panelistler tarafından tat testi ve değerlendirme yapılmıştır. Dana etinin laboratuvar ortamında kök hücre kullanılarak geliştirilmesi 3 ay sürmüştür. Üretilen kültürlenmiş etin renksiz olduğu ve daha çok tavuk etine benzediği rapor edilmiştir. Bu sebeple eti renklendirmek için kırmızı pancar suyu ve safran eklenmiştir. Mark Post, ABC News'e verdiği röportajda gelişmeler doğrultusunda maliyetin burger için 11 dolar, et içinse 80 dolar olabileceğini açıklamıştır. Dünyada çok sayıda kültürlenmiş et şirketleri bulunmaktadır. ABD'de Memphis Meat firması hayvan hücrelerinden dana, tavuk ve ördek eti üretmiştir. Burger King bilgisayar tabanlı Impossible Burger'leri de ABD çapında satmaya başlamıştır. Uzmanlar 2025'ten itibaren laboratuvarda üretilmiş etlerin marketlerden satın alabileceğimizi tahmin etmektedir. Yapay et üretimine neden ihtiyaç duyulmuştur? Yapay et üretiminin çıkış sebeplerini genel olarak iki maddede özetleyebiliriz. 1. Dünya nüfusunun hızla artması neticesi gereken et, protein ve benzeri gıda ihtiyacının karşılanabilmesi. 2. Küresel ısınmanın önüne geçmede tedbir alınmak istenmesi. 2022 verilerine göre dünya nüfusu hızla artarak 7.9 milyarı geçmiştir. Araştırmalar 2050 yılına kadar da 9 milyarı aşacağını göstermektedir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 2050 yılında artan nüfusu besleyebilmek için %70 daha fazla gıdaya ihtiyaç olacağı söylenmektedir. Bu sebeple proje sahipleri geleneksel canlı hayvan üretimi ve endüstrisinin artan bu ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalacağını öne sürerek yapay et üzerinde çalışmaktadırlar. Halbuki hemen belirtmek gerekirse nüfus artışı hali hazırda mevcut bulunan kaynakların gelecekte insanlara yetmeyeceği algısı Er-Rezzak, çokça rızık veren ve El-Mukit, azık veren Allah'ı hakkıyla tanımayan insanın gereksiz bir endişesidir demek yanlış olmaz. Nitekim kainat yaratıldığından beri bütün insanlar, hayvanlar, bitkiler, bildiğimiz ve bilmediğimiz alemlerin hepsi bugüne kadar rızıklandırılmış ve kıyamete kadar da rızıklandırılacaklardır. Hem de her canlının ihtiyacı o canlıya ait sofradan gerektiği kadar gerektiği anda ulaştırılmak üzere programlanmıştır. Dünyada bugün açlıktan ölenler varsa bu mevcut kaynakların yetersizliği sebebiyle değildir. Bunun sorumlusu gelir düzeyi belki birkaç küçük ülkenin ekonomisine ulaşmış lakin merhametten paylaşmaktan nasibi olmayan hodgamlar, benciller ve tekelcilerle ihtiyacından çok daha fazlasına sahip olduğu halde zekattan, sadakadan, diğer gamlıktan bihaber yaşayan açgözlülerdir. Küresel ısınma, atmosfere salınan bir takım gazların sebep olduğu düşünülen sera tesiriyle dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıklarda görülen artışa verilen isimdir. Dünya üzerine düşen güneş ışınlarından çok dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar tarafından tutulur. Böylece dünya ısınır. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir. Doğal küresel ısınmaya 8'e yakın gazın sebep olduğu söylense de daha çok karbondioksit ve metan gazı ön plana çıkmaktadır. Günümüzdeki tehlike metan gazı, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki artışın bu doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır dünyamızdaki karbon kaynakları kararlı kalırken, şimdi modern insanoğlunun aktiviteleri ve tüketim çılgınlığı, fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok oluşu ve aşırı tarım yapılması, atmosfere büyük miktarlarda metan gazı, karbondioksit ve diğer sera gazlarının salınmasına sebep olmaktadır. Petrol kökenli yakıtların kullanılması neticesinde önemli miktarda karbondioksit açığa çıkarak atmosferde birikmektedir. Karbondioksiti atmosferden temizleyen ormanların yok edilmesiyle hava kirliliği her geçen gün artmaktadır. Metan gazının kaynaklarına bakıldığında çöp sahaları, doğalgaz boru hattındaki kaçaklar, maden ocakları, pirinç tarlaları ve hayvanların mideleri gösterilmektedir. Metan gazı atmosferde çok daha yıkıcı bir tesire sahip olsa da karbondioksidin aksine metan yaklaşık 9-12 yıl içinde çözünerek tesirini kaybeder. Metan gazı küresel ısınmanın neredeyse 1/4'ünden sorumludur. Yani metanın tesiri karbondioksite göre daha kısa sürelidir. Yapay et nedir? Yapay et, canlı hayvan kasından alınan kök hücrelerin uygun sıcaklık, uygun besi yeri, hormonlar ve büyüme faktörleriyle önce yenilebilir olgun kas hücrelerine ve sonrasındaysa daha büyük kas dokularına dönüştürülmesi neticesinde oluşturulan alternatif bir protein kaynağıdır. Yapay et nasıl üretilir? Canlı hayvandan dana, koyun, keçi, tavuk, balık gibi biyopsi yoluyla kas dokusu alınarak kök hücreler elde edilir. Kök hücreler, biyoreaktör adı verilen büyük bir varil içerisinde bulunan tuzlu, vitaminli, şekerli ve proteinli et suyu içerisine batırılan kök hücrelerinin büyümesi sağlanır. Oksijen açısından zengin ve sıcaklık kontrollü ortamda hızla bölünerek çoğalan kök hücreleri bir araya gelerek kas liflerini oluşturmaya başlar. Kas dokusu zamanla et parçasına dönüşür. Elde edilen bu organik madde hayvani protein açısından zengin olsa da görünüş, renk ve tat gibi bazı duyusal analiz özellikleri açısından yetersizdir. Elde edilen soluk renkli bu son ürüne boya maddeleri, gıda destekleri, çeşni maddeleri eklenerek bir sığır bifteği veya köftelik bir miktar yapay et ortaya çıkar. Evet, devam edecek notuyla yazı burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Laboratuvarda et üretimi yapay et başlıklı yazıyı paylaştık Necda Baş imzasıyla değerli dinleyenlerimiz. Son bir yazıyı paylaşarak programımızı noktalayacağız. Değerli dinleyenlerimiz Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Hekimlik Hayret Vadilerinde Lal Olup Kalmak 3 ve 1 Gün başlıklı yazıyı paylaşıyoruz şimdi. Bir gün elimde kalem, kendimi sağlık makalesi yazarken buldum. Ateşle başlayan mevzular, çoğunlukla çocuk hastalıklarını esas almak üzere gündeme göre değişiklik arz etti. Muhterem pederim daha talebelik yıllarımdayken insanın mükemmel yaratılışını dile getiren yazılar yazmalısın derdi. Herhalde içimdeki yazarı ortaya çıkarmaya cehdetmişti. Seneler sonra yazı hayatım başladığında da her satırımda benden çok heyecanlanmış, çoğunlukla da makalelerimi herkesten önce okumuş. Şunu da yazmalısın, bunu da anlatmalısın, bir de şu mevzuya girmelisin, yaratılış hikmetimize daha çok temas etmelisin sözleriyle teşvikleri ve tabii ki duaları ve hatta kalemi kuvvetli, kelime dağarcığı da geniş olduğu için tashihleri hep devam etti. Rabbim hayırlı ömürler verip emeklerini zayi etmesin ve kendisinden razı olsun inşallah. Zaman ilerledi, kalem, kağıt yerini klavye ve ekrana bıraktı. Mevzu sanat harikasına geldi, dayandı. Makalelerin sayısı arttıkça ister istemez tefekkür de derinlik kazandı. Her defasında kelam insanı anlatmakta aciz kaldı. Satırlar yetmedi, sayfa sınırını çoğu kez aştı. Makale hazırlığı için yaptığım okuma ve araştırmalarda her defasında dönüp dolaşıp yüzleştiğim kendi acziyetimdi, hiçliğimdi. Ne kadar aksetti yazılana Allahu alem. Ama niyetimiz hep meçhule giden bu mektupların Allah'ın takdir ettiği gönüllerde makes bulması ve talebeliğimden itibaren irşad edici nasihatleriyle ve makaleleriyle gönül elimizden tutan ve hiç bırakmayan, dualarını üzerimizde daima hissettiğimiz manevi büyüklerimiz için sadaka-i cariye olmasıdır. Ve tabii ki her daim niyazım bizi yetiştiren ebeveynimiz ve kendimiz için de bunları bize verilen emeğin, aldığımız tahsilin zekatı kabilinden Rabbimizin kabul buyurmasıdır. Neyin tesirinde? İnsanın mükerrem ve mükemmel yaratılışı mevzuunda en çok tesiri altında kaldığım muhterem üstazımız Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Nebiler Silsilesi kitabındaki Hazreti Adem Aleyhisselam bahsi oldu. Yaratılışla alakalı ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle adeta mest oldum. Tıp tahsilini çok severek yapmıştım. İnsan denen muammaya da hayran kalmıştım. Ancak bu anlatım tarzı çok farklı gelmiş ve tabiri caizse beni can evimden yakalamıştı. Bu minvalde bir tıp tahsili yapabilseydim keşke diye hayıflandığım zamanlar çok oldu. Kur'an-ı Kerim'de bizi bahis mevzu yapan, açık açık tıp ilmini konu edinen bu kadar çok ayet-i kerime olması, yaratılıştan bu kadar teferruatlı bahsedilmesi ve buna hem kör hem sağır kalan bir tıp eğitimi. Vicdanı olanları ağlatacak cinsten bir hakikatti. Gerçi bazı hocalarımızın derslerde ayet-i kerimelerden misal getirdiğine şahit oluyorduk. Ancak onlar da bunu yabancı ilim insanlarından naklederek söylemeye itina gösterirlerdi. Ve bunların sayısı da mahduttu. Evet, bu yazı da devam edecek notuyla burada nihayete ermiş değerli dinleyenlerimiz. Doktor Betül Nefise İnal'ın kaleme aldığı Hekimlik, Hayret Vadilerinde Lal Olup Kalmak 3 ve 1 Gün başlıklı yazıyı paylaştık son olarak. Şebnem Dergisi'nin Ocak 2024 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayırlı olsun efendim. Hoşça kalın.